Herkese merhaba, Gex Talks'tayız. Çok değerli bir konuğum var, Ceren Sağlam bizlerle. Ben lafı fazla uzatmadan, ondan da rol çalmadan hemen ilk sorumu yönelteyim. Ceren Sağlam kimdir?
Hızlı bir soru oldu. Ceren Sağlam kimdir? Ceren Sağlam aslında şu anda markaların amacını bulmasına yardımcı olan bir stratejisttir diyebiliriz. Uzun yıllar reklam sektöründe çalıştım. Çok şanslı, birçok markanın doğumuna, büyümesine, Türkiye'de güçlenmesine yardımcı oldum.
Reklamcılığın reklamcılık zamanlarında.
Evet ya, tam gerçekten o işin böyle işin ortasında, iş hedeflerine ulaşmaya çalışırken biz bunu nasıl çözebiliriz, yaratıcı kafalar bir araya geliriz diyerek ve markalarla el ele çalıştığımız zamanda beraber çalıştık. Sonra reklamcılığın ardından işte 2012'de ayrılıp freelance çalıştım 3 sene kadar. 2015'te de Curious'u kurdum. Curious'ta böyle tam o dönem ben ne yapıyorum, neden yapıyorum, o soruları sorduğum dönemde Simon Sinek'in Neden ile Başla TED Talk'unu izleyip ben de çok yer etmiş ve aslında bugün yaptığım işi de yapmama vesile olmuş bir konuşmadır. Onu izleyip dedim ki ya ben ne hoşuma gidiyor aslında, benim nedenim ne? Ben yani dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor ve şunu hissediyorum. Aslında markalar, şirketler buna bu kadar uyumlanamıyor. O zaman 2015'i düşün, yani dijital böyle çok şey, Z jenerasyonunu yeni konuşuyoruz. Acayip
heyecanlı hepsi.
Evet evet, her şey böyle o kırılım noktalarının, her şeyin başlangıcında olan bir şey. Aslında benim nedenim dedim, ben bu yeni kavramları seviyorum, merak ediyorum, araştırıyorum. Ben bunu markaların hayata geçirmesine yardımcı olsam. Curious ismi de aslında oradan geliyor, o meraktan, o yeni kavramları. Ve o dönem işte ben kendi nedenimin peşine düşünce purpose da yeni bir kavramdı, amaç. Ve sonra o amacı konuşmaya, anlatmaya, o yeni kavramları onun markalarını hayata geçirmesini sağlamaya çalıştım. Sonra da işte birçok markaya, Türkiye'nin önde gelen markaların amaçlarını bulmalarına, onu paydaşlarıyla birlikte hayata geçirmelerine yardımcı olmaları süreçlerinde çalıştım.
Ne güzel. Curious'ın evet. 10. yılı bu arada. Hangi ayda kurmuştun?
Curious'ın 10. Mayıs.
Okey, 2-3 ayımız daha varmış.
Var var, evet.
Normalde burada araya girmem ama bunu söylemek zorundayım. Ben seni bundan 5 sene kadar önce bir podcast'te dinledim ilk kez. Söylediklerin beni çok etkiledi, çok hoşuma gitti. Bugün seninle bu podcast'i yapıyor olmak benim için ayrıca değerli. Tekrar teşekkür ederim
ben
geldiğin için.
Ben teşekkür ederim davet ettiğin için.
Şimdi purpose kavram olarak altı çok dolu.
Evet.
Bunu Türkçe'ye tam olarak nasıl çeviriyoruz? Oradan başlayayım.
Çok zor. Yani amaç diye daha çok çeviriyorum ama yani markanın amacını bulması. Anlam, dava, ideal.
Dava çok iddialı.
Dava evet. Aslında öyle bir şey yani. Her markanın inandığı bir davası olmalı dediğimiz şey bu. Yani sadece ben ürünü
mefkure
satıyorum
mi
diye
derlerdi eskiler. Öyle
evet,
bir şey.
Evet, evet, onun gibi bir şey ama ülkü. Purpose'ın maalesef tam birebir karşılığı, birebir Türkçedeki
sanki ülkü olabiliyor belki.
Ülkü olabilir ama o da gündelik hayatta çok kullandığımız bir şey olmadığı için.
Unutmaya
daha çok ben amaç, varlık nedeni. Mesela bunu da çok kullanıyorum. Yani bir marka neden var sorusunu günün sonunda bulmaya çalışıyoruz ya. Amaç ve varlık nedeni onu iyi tanımlıyor diyebilirim. Yani.
Sonuçta liberal bir dünyadayız.
Tabii.
Markanın birinci amacı para kazanmak.
Net.
Bunu net yazıyoruz. Yadırgamıyoruz. Neydi o? Yargılamıyoruz, dinliyoruz.
Evet, evet.
Ama bir noktada bunu demokratikleştirmek mi gerekiyor diyeyim. Ayaklarının yere basması gerekiyor. Yani terazinin bir ucu evet para kazanmak. Sen diğer ucuna, terazinin diğer tarafına bir şeyler koymaya çalışıyorsun. İlk çıkış noktası, evet Simon Sinek referansı güzeldi. İlk hangi markayla ne yaptın? Çünkü çok zor bir şey.
Evet.
2015'te ben böyle bir şey yapıyorum. Ama bizim misyonumuz var, misyonumuz var,
of,
tamam
nelerle,
vizyonumuz var falan.
Nelerle karşılaştım. Biz sen böyle sen işte bunları anlatıyorsun ama bunlar işte global markaların ortaya attığı dönemsel trend kavramlar. Bunlar Türkiye'de çalışmaz. İşte ne bileyim daha. İlk kimle başladım? İlk aslında Ford'da. Enteresan bir deneyimdir. Ben bunu konuşmaya başladığımda o zaman Ford'un pazarlama direktörü dedi ki ya gel bunu biz Ford Türkiye için bir deneyelim. Yani Ford'un hani globalde bir gitmeye çalıştığı bir yön var ama biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Biz onun bir egzersizini birlikte yapalım mı dedi. Ve biz onunla yapmaya başladık. Sonra gerçekten o süreç o kadar ikimiz için dediğim öğretici ve ufuk açıcı bir şey oldu ki sonra gittik bunu Ford'un globallerine anlattık. Ondan sonra onlar dedi ki biz zaten böyle bir çalışma içerisindeydik, siz şimdi bir durun dediler ve o proje orada kaldı. Ama ilk o şeye inanıp da evet bunu yapalım diye o başladı. Sonra işte Bircom diye işte Hi-Fi Life'ı şey yapan bir şirket var. Burçin Bey onun başında. Burçin Bey ya bu enteresan bir kavrammış, gel bir deneyelim dedi. Onunla mesela yani biraz böyle inanıp sonra işte hikayenin ilerisinde daha böyle koç şirketlerinin satın almasını yapan koçların başındaki CEO Mehmet Bey'e anlattım. Mehmet Bey de aha çok enteresan bir şey. Gel bunu bir bizim için dene dedi ve benim ilk B2B purpose çalışmam oldu. Çok sonra güzel. O çok başarılı olunca bu sefer koç şirketlerinin içinde çalışmalar başladı falan. Yani bir noktada o inanan insanların şu çok önemli. Ebu Bekir CEO'nun yani bu şirketi kuran, yöneten liderin ona inanması, onu sahiplenmesi çok kritik bu işte. O inanan birkaç lider olunca o aslında hem tekeri döndürdü, hem hayata geçmesini sağladı, hem şirkette inanan farklı insanları yarattı ve günün sonunda gerçekten bir şeye koşan markalar ve şirketler yaratmayı başardık.
Aslında bu yöneticinin en üstteki kişinin inanması şöyle de çok mantıklı bir yere oturuyor. Benim bir davam var, bir evet. hayalim var, passionım var.
Evet.
Markamın da olmalı diyor evet. adam. Yani evet. Burada o zaman kişiyle marka arasında, daha doğrusu bir insanla marka arasında ciddi bir bağ var. Benim nazarımda insanın ruhunu beslemesi, diğer taraflarını beslemesiyle paralel gitmeli. Çok fazla ruha yöneldiğinde bir, evet. yani kopabilirsin evet. gerçek dünyadan. Evet. Çok fazla maddiyata gittiğinde keza. En baştaki terazi insanda da var.
Evet.
Aslında markadan bir insan yaratma çabası sendeki.
Yani çok önemli çünkü çok güzel bir şeye değindim. Ben ilk bunu anlatırken hatta insani markalar diye anlatıyordum. Hmm. Hatta markaların insani skorlarını ölçelim. Ne kadar insaniler çok onu güzel. Bulalım ve onun üzerine yazalım diye. Çünkü şu çok önemli bir şey. Artık yani güvenin giderek azaldığı işte mesela Edelman raporlarında çok net bir şekilde görüyoruz. O love mark seviyorum vesaire onlar bitti artık insanlar. Gerçekten o kadar büyük krizlerle ve o kadar büyük şeylerle uğraşıyorlar ki hepimiz kendimizi çok güvensiz ve zor bir hayatın içinde hissediyoruz. Şimdi öyle olunca güvenebileceği yerler arıyor. Şimdi güvenebileceği yerlerde de yani gerçekten söylediğinin arkasında duran, evet ben bunu yapıyorum bak sen merak etme diyen bir yüzü görmek istiyor. Şimdi o zaman da o kurum dediğin şey senden uzakta bir şeyleri üreten, bir şeyleri yapan değil. Gerçekten CEO'sunun çıkıp konuştuğu... şeyden Twitter'dan bir şey yaz, X'ten diyeyim artık. Neyse bir şey yazdığında sana dönebildiği yani bir mesajla ne bileyim bir şikayetle karşında bir yüz bulabildiğin ve konuşabildiğin bir yapıya dönüştü. O zaman o insaniliğin içinde o güven ortamı arayışında tabii ki şirketlerin bu tarafa yönelmesi ve tabii ki liderlerin sadece biz bu kadar para kazandık bu yılın sonunda konuşmasının ötesinde benim de davam bu. Ben de bunun peşindeyim mi? İnsanları anlatabilmesi önemli bir hale geliyor. Şey çok güzel. BCG'nin Boston Consulting Group'un bir şeyi var purpose'la ilgili. Süreç tanımlaması var. Süreçte diyor ki önce amacını tanımla, sonra bunu hikayeleştir. İkinci adım. Üçüncü adım liderlere sahiplendir. Dördüncü adım kültüre yedir. Beşinci adım iletişime taşı. Yani
bir bütünsellik var.
Tabii tabii. Yani,
olgunlaşması çünkü, gereken
evet,
bir şey.
Evet, evet.
Burada şunu da anlayabiliyorum. Şimdi bundan yaklaşık iki küsur yıl önce çok ciddi bir deprem yaşadık.
Evet.
Bütün markalar bir şekilde dahil olmaya çalıştı sürece. Hı hı. Ellerinden geldiğince hepsi iyi niyetliydi. Bazılarının yaptığı daha öne çıktı. Çünkü o gün karar vermemiş yapmaya çok belli. Bunu bünyesine yedirmiş, altyapısını evet. hazırlamış. Hatta şunu da çok net söyleyeyim. Ben depremin ikinci günü Hatay'daydım. Hı hı. Az önce de konusu geçtiği için aklıma geldi şimdi. İlk gördüğüm organize ekip, markayı da burada büyük bir gururla da söyleyeceğim. Arçelik ekibiydi.
Evet.
Arçelik arama kurtarma timini gördüm.
Hı hı.
Bu şu an tüylerim diken diken oldu. Bu işte o markanın o gün buna karar vermediğini gösteriyor
evet,
bana.
Evet.
Anlattığın hikaye bu. Bir süreç, bir
evet,
proses.
Evet.
Böyle olunca marka insani oluyor. Ki evet. arada landmark bitti dedin ama hala Arçelik... son dönemde olsa Love Mark'ın tepesinde.
Evet. Love Mark Trust Mark. Bugün Trust evet. Mark'a da sorsak Arçelik
evet.
orada. O onun da çünkü verdiği sözün arkasında duran bunca yıl bu ülkenin insanların evlerine girmiş bayileriyle aslında herkese temas etmiş bir markadan bahsediyoruz.
Evet. Güzel, çok güzel bir yere geldik. Şimdi bir şahsın kurumu temsil etmesi, liderin sahiplenmesi. Aslında hepimiz karşımızda bir birey arıyoruz. Hı hı. Sosyal medyanın ilk dönemlerinde kurumsal accountlar açalım, markamız konuşsun, markamız konuşsun. Marka konuşamıyor
Evet.
Günün sonunda bireyin konuşması lazım. Bu değişimi nasıl gözlemliyorsun? Şimdi geçmişten bugüne doğru geldiğinde markalar özellikle dijitalde nereden başladı, nereye gidiyor ve bu purpose'la nasıl bir paralellik gösteriyor?
Şimdi şöyle bir şey, purpose zaten aslında insanların hayatına dokunan bir fayda yaratmak ve onu tanımlama işi olduğu için bir markanın sadece kendi ürününü ön plana çıkarıp o ürünü satmaya çalışma işinin ötesinde bir şey oluyor. Dolayısıyla markaya hayata dokunan bir alan açıyor. Şimdi bunu dijital iletişime de taşıdığında sadece ürünün fotoğraflarını koyup ürünün arkasına işte bu da böyle iyi çalışıyor ya da bu da böyle farklı demenin ötesinde ben ne yapmaya çalışıyorum? Ben neden bu ürünü böyle üretiyorum? Benim faydam bu. O zaman o fayda etrafında konuşabileceğin farklı farklı konular da açmaya başlıyorsun. Bir kere o bir zenginlik getiriyor. Şimdi markalar hep sorduğumuz şey bu. Niye bir markanın hesabını takip edesin ki? Yani sonuçta hepimiz yani feedimize bin tane şey düşüyor. Zaten dikkatimiz çok dağınık. Zaten onlarca güzel içerik var. Niye bir markaya gideyim? Yani o markanın benimle bir etkileşim, benim için anlamlı bir şey üretiyor olması lazım değil mi? Görünce aa evet diyebiliyor olmam lazım. Şimdi bunu nasıl sağlayabilirsin? O anlamı gerçekten onun hayatına dokunan bir yerden yaratabilirsin.
Yani bana para ver dışında bir şeyi vermesi gerekiyor. Koyuyor
olman lazım. Şimdi bunu yapabilirsen ve bunu gerçekten kurumsal uzaktan konuşan değil de o dünyanın dinamiklerinde konuşarak yapabilirsin. Yani biri sana bir şey yazdığında markana altına orada tatlı tatlı ona cevap verebiliyorsan, onu yönetebiliyorsan, o insani ilişkiyi kurabiliyorsan sadece hani liderini bir yüz olarak göstermek değil, markanı daha insani yönetmeni sağlayan da bir şey haline geliyor bu.
Okey, çok güzel. Dün akşam ayıptır söylemesi. Bir AVM'nin tuvaletine gittim. Tuvalet markası Instagram'da bizi takip edin diyor.
Müthiş değil. Niye ki?
Niye ki? Yani bu çok benim görmek istediğim bir şey değil zaten yani.
Tabii canım. Ama niye işte seni orada takip ediyor? İnsanlar mesela Duolingo'yu takip ediyorsun mesela. Ya da Kadıköy Belediyesi'ni bir takip ediyorsun. Yani orada o dünyanın içinde ve gerçekten bir karakter gibi var olabilen ve sana dokunabilen markalarla bir etkileşime geçebiliyorsun. Yani şey sosyal medyada da sadece işte dediğim gibi ürünlerimizi satalım, çok para kazanalım bakış açısıyla orayı böyle bir AVM gibi, orayı da kendini göstereceğin bir sahne gibi değil de orayı insanlarla ilişki kuracağın bir yer gibi yönettiğin zaman fark yaratabiliyorsun.
Orada da şu handikap oluyor. Çok eğlenceli, çok zevkli, çok katma değerli ama bir korku var.
Tabii.
Çok fazla insan içine girdiğimizde bir kriz çıkarsa nasıl yöneteceğiz? Aman safe zone. Burada gerçekten amacını, yolunu doğru çizmiş markanın avantajları neler?
Bir kere önce safe zone'u bir tanımlamak lazım. Yani bir marka bir seçim dünyası. Sevenler olacak, sevmeyenler de olacak. Yani hepimizin buna açık olması lazım. Bence bizim Türkiye'de, belki onu da konuşuruz ileride. Yani markalaşamamamızın temel şeylerinden biri, biz seçim yapmaktan çok hoşlanmıyoruz. Biz herkesi her marka herkesi kucaklamak, herkesin isteğine karşılık vermek, herkes tarafından sevilmek istiyor. Öyle bir şey yok. Bakın yani gerçekten iyi başarılı markalara bakın. Net tercihleri, net seçimleri, net duruşları var markaların. Şimdi sen o duruşu sergilediğinde tabii ki sana bir takım tepkiler gelecek. Ama sen bunu nasıl yöneteceğini, nasıl insani yöneteceğini planını yapabilirsen, o korkuyla geri çekilip duruşundan vazgeçmezsen ya da hani sert bir şekilde çıkıp iyice karşıdakini de ters köşe bırakmazsan kriz yönetilebilir bir şey. Kriz bir fırsat. Yani birinin sana kötü bir şey yazıyor olması ya da seninle ilgili ters bir şey yazıyor olmasını çok kolay yönetebilirsin ve oradan çok pozitif bir sonuca da gelebilirsin. Ama burada bir korku var hep. Ve aman bize bir şey demesinler, aman oradan bir gol yemeyelim, aman o grup da bizi sevsin, aman bunlardan da şey yapmayalım. O zaman ne oluyor? Kimliksiz bir şeyler atıyorsun. O kimliksiz bir şeye dönüştüğünde de işte o bağı kuramıyorsun. Yani o herkese göre, yani etrafınızdaki arkadaşlar hep onu diyorum ben. Yani marka bundan çok farklı bir şey değil. Kime güvenirsiniz? Kiminle ilişki kurarsınız? Kimi kendi grubunuzun içinde istersiniz? Aslında markanın da yapması gereken o sandalyeye oturacak kişi gibi onu düşünebiliyor olmak lazım.
Ekşiye düştük. Neler yapacağız? Aman Allah'ım.
Falan. Yani ya da işte onu bir ego yapıp işte çok krizini de gördük. Hani patis fiste orada burada saçma sapan. Yani mesela ne kadar güzel pozitife dönebilecek bir şeyi büyük bir yani yıllarca anlatabileceğimiz bir kriz hikayesine dönüştürdüler.
Evet. Tam olarak bunu açmak isterim. Şimdi politikada sanıyorum ki bu ön planda ve bütün diğer kurumlara da oradan sirayet ediyor. Yani siyasette diyelim. Ignorance, direkt. No, hayır, özür dilemem asla. Özür dilersem üstüme yapışır. Böyle bir korku var.
Evet.
Bu daha batıda bu şekilde değil.
Değil.
Biz de neden özür dilemeyi bir erdem olarak görmüyoruz acaba? Bu tabii konunun biraz dışında ama.
Şöyle, ben onu şöyle açıklayayım. Böyle Alman bir sosyolog Hofstede var, biliyorsunuz. İşte 6 farklı özellikte kültürleri, toplumları inceliyor. Bir tanesi de power, güç üzerine. Türkiye orada yüksek çıkan kültürlerden biri. Biz gücü seviyoruz, güce tapıyoruz. Ve nezaket, ne bileyim işte özür dilemek gibi şeyleri güçsüzlük olarak görüyoruz. O yarattığımız güç dünyasına zarar veren bir şey. Bir eziklik diyeceğim şimdi gibi görüyoruz. Halbuki aslında yani insani olmanın, bir ilişki kurmanın temel şeylerinden biri de bu. Ama o kurum özür diliyorsa demek ki bunlar da bunu yapabilir diye. Aslında tüketici de beni ezikler mi? Bana olan güvenini kaybeder mi? Ben o bugüne kadar yarattığım gücü kaybeder miyimin derdi. Yani kültürel bir şeyi var.
Ufkum açıldı.
Nasıl diyeyim? Kökeni var.
Okay.
Öyle bakınca burada çok zor. Ama yani bütün şeyleri görüyoruz ki yani yurt dışındaki datalar ve şeylerde gerçekten o insani dokunuşa. Evet ya, tamam, ben bunda hata yaptım ama ben bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım dediğinde yarattığın bağlılık ve değer o kadar yüksek ki.
Bu hakikaten aydınlandım. Güzel bir ayrıntı oldu benim için ve nezaketin zayıflık olarak algılanması birçok şeyi bende çağrıştırdı. Birçok yerde sinyal vermek mesela bir eziklik göstergesi olarak tanımlanıyor.
Hemen önüne kırmıyorlar mı? Ya da sana yol vermemeye çalışıyorlar değil mi?
Evet.
Halbuki dan diye önüne kırdığında...
Sanki orada şu oluyor. Sana bilgi veriyorum, bak buradan döneceğim, izin alıyorum. Okey, izin vermiyorum gibi oluyor.
Hemen
çünkü ast üst ilişkisine dönüveriyorum.
Hemen bir yani şey enteresan. Bugün hatta öğlen yemekte bir arkadaşımla bunu konuşuyorduk. En ufacık bir şeyde bile gücü elinde tutan hemen o gücü senin üzerinde kullanıyor. Yani bu ülkenin kültürel bir şeyi o.
Acaba çok fazla işte göçler, savaşlar mı bizi buraya getirdi? Hani coğrafya kaderdir gibi bir yerden okumaya çalışmıyorum. Çünkü hakikaten burada çok devinim var. Çok acılar da var. Çok hareket var. Bunun bir çıktısı mı acaba?
O da olabilir. Daha ataerkil bir düzen. Yani o hani bizim temel kültürel şeylerde de baktığımızda hani toplum hayatında kimler ön plana çıkıyor, kimler başarılı oluyor, neyle başarılı oluyor. Onları da değerlendirdiğin zaman o naiflik, nezaket, herkesi kucaklamak gibi şeyler aslında yani yıllar yılı çok da öyle gelmemiş. Yani bizde baba figürü çok önemli.
Evet.
O gücü elinde tutmak yani. Hep böyle işte saraylar, iyi şeyler. Yani bunlar büyüklük. Yani biz hala işte ne bileyim...
Logoyu bir tık büyütmek de bunun bir
çıktısı. Logoyu bir tık büyütmek, dünyanın en büyük havalimanını yapmak, en uzun kulesini dikmek. Yani buna sadece burası değil aslında. Orta Doğu coğrafyasında da çok kritik. O en üstte ben varım. Yani biraz belki Osmanlı'nın
olabilir.
O şeyinden falan. Biraz dediğin o eski...
Oryantalizmin de katkısı vardı.
Evet, etkileri bunda. Var yani.
Hakikaten aydınlandım. Hala kafamda çeviriyorum. Güzel oldu. Peki şimdi marka gücü ön plana aldığında sadakat değil de itaat oluşturabilir gibime geliyor. Ama amacımız sadakat olmalı sanki.
Evet, kalbi kazanmak.
Evet. Aslında. İtaat bunu sağlamaz. Yani burayı nasıl aşacak peki bir marka? Yani taviz vermek zorunda o zaman.
Evet ama o gücü şey gibi gösteriyor ya, ben çok yaygınım. Bu kadar yıl yani o gücü üstten bakmak gibi değil de hani çok yaygınım, bu kadar yıldır bunu yapıyorum, bu kadar insan beni tercih ediyor.
Ha okey.
Ürünlerim bir
büyüklüğü demokratikleştiriyor biraz
gibi
daha.
Bir yerden de o gücü gösterebiliyor ya.
Okey.
Orada yani sadece böyle şey gibi düşünmüş. Bu şey vardır. Needscope diye bir araştırma vardı. Belki konuşmuşuzdur sen daha önce de. Böyle hani Jung'a dayanan 6 tane temel insani gücü var insan zihninde diye. O hatta onları renklerle özdeşleştirir o model. Böyle bir mor renk vardır. Hani o statü, hafif üstten bakma, güç, o omuzlarını kaldırma hali. Mesela Türkiye'de birçok kategoride çok yüksek çıkan güdülerden biridir o. Yani bu otomobilde de böyle Yani ne bileyim şampuanda da böyle şimdi orada o gücü ne tetikliyor? Bazen işte böyle hani dünyadaki en ünlü insanların kullandığı şampuan dediğinde bak o da birden bir güç olabiliyor. Hı. Ya da işte ne bileyim kaç yıldır burada bunu yapıyorum. Yani bankacılık benden sorulur dediğinde o da bir güç olabiliyor.
Şener Şen'in efsane repliği vardı ya. Dünyanın bütün meşhurları bu tıraş bıçağını kullanıyor. Evet, o da aynı
şey. Aynı şey. Seviyoruz. Evet. Yani o şey.
Yani çünkü bunu konuşurken belki dinleyici, izleyici bugün üzerinden değerlendiğimizi düşünür ama evet bunun çok derin bir geçmişi var.
Yani ve bunu her kategoriye uyarlayabilirsiniz. Yani evet. Çok güçlü bir güdü bizde bu.
Markanın bir sadakat oluşturma amacı var. Bunu insani bir tarafla yapmak zorunda. Bu artık bir fact bizim için. Ama sadakat artık çok kolay elde edilebilecek bir şey değil. Çünkü günün sonunda kişi cebinden çıkan paraya da bakıyor, bakmak zorunda. Buradaki dengeyi sağlamak için marka ne kadar taviz veriyor?
Yani şimdi
tavizden kastım yani karlılığı esasen en büyük taviz o oluyor yani.
Evet, şimdi şöyle bir şey var. Sadakat çok zor ve çok da ulvi bir amaç. Yani o sadece benim markamı kullansın, başka hiçbir şey kullanmasın değil. Aslında tüketici hep bir portföy tutuyor. Yapmamız gereken şey o portföyün içinde kalabilmek. O ilk tercih setinin içinde kalabilmek üzerine gitmek aslında. Şimdi bir sürü işte sadakat programları yapılıyor. İşte ne bileyim içine ucuna ödüller konuluyor. Ben seni daha mutlu edeceğim. Hayır ben seni daha mutlu edeceğim. Herkes o şeyin peşinde. Yani tüketici sadakati öyle çok parayla alabildiğiniz bir şey değil bence. Yani o tavizle yönetebileceğin bir şey değil. O güveni hissettirebileceğin uzun... Yani belki senden bir süreliğine gidiyor ama sen hep oradasın ve bir süre sonra sana geri dönüyor ya. Biraz sadakati de öyle esnek bir kavram olarak biraz ele almak lazım. Sen elinde tutup daha fazla alsın alsın alsın diye tabii ki çeşitli mekanizmalar kurabilirsin. Çeşitli sistemler yapabilirsin. Bunlar bir süre elinde tutabilir ama başka bir noktada biri daha iyisini sunduğunda da ona da gidebilir ya. Yani onun ötesinde sen nasıl bağ kurabiliyorsun bu insanlarla? Şimdi mesela az önce işte bir Hatay örneği, bir markadan bahsettin. Şimdi o marka sende yer etti ya artık. Sen bir gün hiç bilmeden bilinçaltında o markayı tekrar çağıracaksın. Mesele o izi bırakabilmek. Yani ben hep onu diyorum. Marka dediğin şey zihinde bir iz bırakmaya çalışıyoruz. Ve o izi ne kadar derine kazırsan aslında o kadar güçlü bir marka oluyorsun. O izi kazımanı sağlayacak şey de her zaman ucuna ödül koymak olmuyor. O izi daha derinlere, daha duygusal bağlar. Onun ihtiyaçlarına dokunarak, zorda kaldığında yanında olarak, ne bileyim markanla yaşadığı deneyimi daha iyi hale getirerek, aslında söylediğinin arkasında durarak bunlarla sağlayabiliyorsun. Bunlara bir sistem kurup bir de bunu ödüllendirirsen o tadından yenmez bir şey oluyor.
Şimdi birçok sadakat programı var dedin, bir şey veriyor. Şöyle gözümün önünden geçiriyorum bazılarını. Özellikle son yıllarda çok fazla TV'de de orada burada karşımıza çıkanlar. Sadakat karşılığında sadece bana indirim kupon kampanya verdiklerini görüyorum. Aslında benim sadakatimi satın almaya çalıştılar. Veyahut bunun karşısında bana para vermeye çalıştılar. Para kaynaklarını kestikten sonra da sadakat programlarının esamesi okunmamaya başladı. Evet. Dediğini doğrulayan bir çıktı oluyor
mesela
burada.
Mesela bazılarını sadece ben orada geçtiği zaman açıyorum. İndirimimi alıyorum gidiyorum sonra bir daha hiç...
Ben onu kullanıyorum. Kullanıyorum derken argo manada kullanıyorum.
Aynen öyle oluyor. Ya da mesela bankalar şey de bence tatsız bir şey. Yine konuştuğumuz konulardan bir tanesi geçen gün bir arkadaşımla. Şimdi bir dönem hatırlasana bankalar işte yok miller veriyorlardı, puanlar veriyorlardı... O bizim hayatımıza dokunan, seyahat seven insanlara inanılmaz bir fayda yaratıyordu. O yüzden sadece o kartı kullanıp mil toplamaya çalışıyordu. Ne oldu sonra? O hakkı elimizden nasıl aldılar? Ne oldu? Hani biz sadıktık, markayla bir bağ kurmuştuk. Hayır, bir anda ne yaptık? Başka kartlara gittik değil mi? O öyle bir şey.
Yine benzer sound'da ve konseptte, isimde kartlar türedi. Evet, oralara doğru.
Oralara doğru. Çünkü yani bana bir fayda sunan... Sen onu sürekli benim hayatıma dokunan ya da benim hayatımı anlayıp benimle daha uzun süre bağ kurmak için yapmıyorsun ki. Beni orada bağlamak için yapıyorsun. Tamam bir süre bağladın ama sonra elimden alınca onu.
Vedalaşmamak.
Vedalaşıyoruz.
Modern zaman problemleri.
Evet.
Şimdi markanın kurduğu ilişkiyi konuştuk hep. Ama marka bu ilişkiyi kurarken aslında çalışanları üzerinden kuruyor. Çünkü operasyonel bir akış var, marka tepede bir idea.
Evet.
Bunu yöneten çalışanlar var, insanlar var ve çok geniş insan toplulukları var. Third partiler, ajanslar. Bu hikayeye bu grubun inanması, bu purpose'ı önce bu grubun benimsemesi, içselleştirmesi esasen hikayeyi çok daha anlamlı bir hale getirir. Önce çalışan sadakati, sonra kullanıcı müşteri sadakati gibi bir yere mi gitmemiz gerekiyor?
Evet, o yüzden işte o BCG'nin şeyinde liderler ve sonra çalışanlar kültürün içine yedir bunu diyor. O yüzden de mesela biz genelde purpose çalışmalarının hemen arkasına işveren markası çalışması koyuyoruz ki o amacı şirket içinde sahiplenecek ve evet ya ben bu şirkette çalışıyorum diye gurur duyacak bir çalışan grubu da yaratalım ve onlar üzerinden bir hareketi canlandıralım. Çünkü günün sonunda şey de çok net bir şey. Çok ciddi bir zamanlı insanlar iş yerinde harcıyor. Yani neredeyse ailesinden daha fazla görüyor çalıştığı arkadaşlarını ya da şirketi. Bunu sadece hissedara daha fazla para kazandırma boyutunda ele aldığında işte o zaman çalışan sadakatini de kaybediyorsun. O zaman sadece 9-5 gelip kendisine tanımlanan işi yapan ve daha ötesi için bir gram daha fazla da elini oynatmak istemeyen insanlar güruhu oluyor. Ama yani benim yaptığım çalışmalarda gördüğüm ve karşılaştığım öyle insanlar var ki ben bu şirkete geldim çünkü bu şirketin yola çıkışı ya da anlamı benim için çok değerli. O yüzden de ben bu şirkette varım diyen ve buna inanan. Şimdi bunu şirket içindeki her çalışanın her birinde yaratamayabilirsiniz. Ama %20'sinde yarattınız. Onların yaratacağı dönüşümle bir sürü insana dokunabilirsiniz. O yüzden de purpose'ı, amacı tanımadıktan sonra lider çok kritik. Lider niye kritik? Lider bunu dillendiren insan. Yani sen istediğin kadar şirketin amacına inan bir çalışan olarak. Senin üstündeki inanmıyorsa, senin performansını ona göre değerlendirmiyorsa, o amaca giderken yaptığın artı biri görmüyorsa ve seni bambaşka kriterlerle değerlendirip demotive ediyorsa, o zaman sen de ona gitmiyorsun. Dolayısıyla liderin bunu sahiplenmesi, iş yapış sürecine indirmesi, performans kriterlerini buna göre tanımlaması, bunu dillendirmesi ve sonra da aslında belirli çalışanların seçip bunların sahiplenip onu içeride yaygınlaştırmaya başlaması çok kritik. Hatta şey çok konuşuluyor. Yani bu sistemin işleyebilmesi için çalışanlara da bir inisiyatif alanı vermen lazım. Ki o amaca gidebilmek için kendi yapabileceği şeyler olsun ve onu iyice sahiplensin. Yani şeylerde falan mesela bu tip daha başarılı olmuş işte amacı olan markaların mesela call center'larındaki insanların bile ödülleri, inisiyatifleri, şeyleri var ki hani müşteriye o amaca hizmet eden bir şey yaparsa yapabilsin, o esnekliğe sahip olsun diye.
Çok kritik eşik burada liderin mış gibi yapmaması. Evet. Kesinlikle, evet. Onu yaptığı an dediğin senaryo gerçekleşiyor.
O yüzden de ben hep purpose projeye şöyle diyorum. Ona yani bana öyle gelenler de oluyor diyeyim. Yani bu sizin girişteki duvara yazacağınız havalı bir cümle değil. Bu sizin işte finansal raporlarınızın başına birinci sayfası yazacağınız bir şey değil. Bu sizin bir reklam filminiz değil.
Bu sizin yaşayacağınız bir şey.
Evet, siz bunu yaşayacaksınız diyorum. Ya bunu lideriniz de yaşayacak, bunu ne bileyim Ar-Ge'deki insan da yaşayacak. Yani bunu düşünerek bir şey yapacak. Call center'da açan da bunu düşünerek yapacak. Ya ben şu an buna hizmet ediyor muyum? Hep kafasının arkasında düşünecek. O yüzden daha basit bir cümle, daha herkesin dile getirebileceği bir şey, herkesin aa evet ben bunun için çalışıyorum diyebileceği bir kavramın peşine gitmek meselesi. O yüzden de purpose'ı hep bana diyor aa sen oturup dışarıdan purpose mi? Hayır, mesela süreç hep içeriden başlıyor bizim. Yani yöneticilerle görüşüyoruz, çalışanlarla fokus gruplar yapıyoruz. Çünkü o insanlar her gün o markayı var ediyor. Ben onu anlamazsam kendi kendime dışarı biz bunu sahiplenelim öyle bir şey yaşamaz ki. Yaşayan bir şeyi doğru bir şekilde ortaya koyabilir.
Bir acting yok burada. Burada gerçek bir his var. Sana bir soru soracağım. Bu kendi fikrinde olur. Bir araştırma çıktısı da olabilir. Gönderim konusunda Amazon ve diğerleri arasındaki farkın farkındasındır. Aynı fikirde misin? Amazon işte ne bileyim. Ekşi'de şöyle bir başlık var. Oradan geleyim soruyu daha. net olarak seni bir marka cevabı vermeye zorlamaktan çekindim. İşte Amazon, işte Sent by Amazon gördüğümde gözüm kapalı alıyorum diyor adam. Çünkü biliyorum ki yarın dediği saatte gelecek. Ben aynı fikirdeyim burada. Evet. Sen de aynı fikirde misin? Evet, soruyu bu kadar basitleştirdim. Evet. Şimdi geçenlerde benim başıma bir olay geldi. Yılbaşı haftası işte birkaç ay önce. Bizim yatırımcımız bir event düzenledi. O eventte de her katılımcıya işte bir çekiliş yaptı. Bir Kanserli Yaşam Vakfı'ndaki üye çocuklardan birine hediye alma gibi bir şey. Yılbaşı hediyelerimizi onlara gönderdik. Çok güzel, güzel bir proje. Bunu APY Ventures yaptı, sağ olsunlar. Ben hediyeyi zamanında gönderemedim. İşte orada Londra'ya döndüm. Göndermem gerekiyor. Amazon üzerinden ayarladım. Ulaşmadı. Cuma günü. Amazon'a bunu yazdım sadece. Hiçbir cevap beklentim yok. Ama en azından sorumluluğumu yerine getireyim dedim. Bana cevap gelmedi. 5 dakika sonra biri beni aradı.
İnanılmaz.
Evet. Çünkü alıcı yazıyor orada. Benim ne amaçla gönderdiğim yazıyor. Bu önemli dedi oradaki çalışan. Bu bir agent yani.
Evet.
Belki 3 ay sonra orada olmaya da bir bilmiyorum.
Ama işte şirketin amacını
ama bunu almış. Ve o gün o gönderiyi yerine teslim ettirdi. Kurye çıkardı aradan. Ana akışı bak, bozdu.
Az önce konuştuğumuz
beni yakaladı,
şey,
bitti bu
şey
kadar.
Değil mi bak?
Evet.
Ne dedik? Trust dedik. Söylediğinin evet, arkasında evet, durmak. Amacı ne Amazon'un? Aslında müşteri deneyimini
evet,
bir seviyeye
maksimize etti
taşıma.
Yani benim
evet,
için şu
zaten
an
zaten benim de şirket kuruluş amacım o. Şimdi onu öyle verdiğin zaman dönüp de call center'daki ya da işte o görevli agent da diyor ki bir dakika, benim her koşulda sözümün arkasında durup bu müşteriyi memnun etmem lazım. İnisiyatif alanı var. Araya kurye sokabiliyor.
İşte bu kadar.
Çözebiliyor. Ve uçtan uca seni müthiş bir şekilde...
Ve de günün görüyorsun, sonunda biliyor ki bu yaptığı onun için bir KPI. Lideri buna bakacak
aynen,
muhakkak.
Aynen o. KPI'yi ona göre. Yani sen KPI'yi 3 saniyede call center'ın kolunu kapatmasını sağlamak olarak koyduğundaki sonuçla... ...gerçekten sonucu çözüme ulaştırmak olarak koyduğundaki sonuç birbirinden çok farklı. İkisi iki ayrı KPI ama bambaşka yönlere götürüyor şirketleri.
Peki yine ülkenin konjonktürüyle alakalı bir soru soracağım. Süremizi de çok güzel kullanmışız. Çok aktı gitti, ne güzel. Bu böyle son sorulardan biri olsun. Hakikaten dört başı mamur dünü bugünü yarını planlanmış ve... ...bir amaç doğrultusunda bütünleşmiş bir marka. Türkiye'de ne kadar mümkün?
Derin bir iç çekerek bu soruya cevap vermek istiyorum. Mümkün. Mümkün değil değil. Zaten ben bunun mümkün olduğuna inandığım için bu işi yapıyorum. Büyük kurumsal yapılarda eğer şirketin hissedarı ve CEO'su buna inanırsa... ...bunu çok güzel hayata geçirebiliyorlar. Ben bunun örneklerini gördüm. Daha mümkün olan daha küçük girişimlerde mümkün oluyor. Amacı olan girişimler.
Güzel.
İşlerini büyütüyorlar. İşlerini hayata geçiriyorlar ve belli bir müşteri bazına da gerçekten ulaşıyorlar. Özellikle işte daha bunu şeylerde iyi görüyoruz. Mesela sağlıklı ürünler üretenlere bak. Giderek işte rafla hem trendle uyumlu, ihtiyaçla uyumlu... ...hem de bir şeye inanan, bir ideali olan insanlar...
Bunun yine insani bir şey.
Çok evet, insani bir şey yapıyor. Dolayısıyla mümkün değil diyemem. Ama şey daha zor. Kurumsal yapılarda alışılagelmiş düzenlerin dışına çıkmak. Raporlamaları sadece işte belli alışılmış performans kriterlerinin dışına götürmek. Liderlerin... Sadece finansal sonuçları değil, bu insani faydayı daha fazla konuşmasını sağlamak kurumsal yapılarda daha zor. Bir de şu da önemli, kurumsal yapılarda şu oluyor ya, sirkülasyon çok. Dolayısıyla o rollerdeki insanlar çok uzun süre o rollerde kalmıyor. Ve o değiştikçe de yeni gelen insanın onu sahiplenmesi, onu bir kültür olarak yeniden alması da zorlaşıyor ama mümkün.
Tam bu noktada şunu söyleyeceğim. Evet, yeni gelenin o kültüre adapte olması zor, vakit istiyor. Ama marka 360 derece bütün iletişimini, dilini, aksiyonunu, ürününü bunun üzerine kurduğunda... ...ben o markaya zaten bir ön hazırlıkla gitmiş oluyorum. Oryantasyonumu
evet,
müşteri
evet,
olarak alıyorum.
Evet, evet.
Veya dışarıda etkilenen biri
evet,
olarak.
Evet.
İçeri girdiğimde de bunun realize olduğunu gördüğümde, içi dışı birmiş dediğimde... Sanki süreç çok daha hızlı
kolay
ilerliyor.
O ama evet, işte sistemi süreci. Şimdi Türkiye'deki önemli şey. Yani bir bence bizi tanımlayan temel şeylerden biri o güç. Bir diğer şey de sistemsizlik. Biz sistem kurmayı bilmiyoruz. Çok anlık iyi hareket ediyoruz. Esneyiz. Fırsatı iyi görüyoruz. Ama onun sürdürülebilir olması için hep bir sistem lazım ya. Yani yine bak yurt dışındaki bütün markalara. o idea dediğin şey var ya, o amacı hı hı. sistematize ediyor. Dolayısıyla Ceren gelmiş, Ceren gitmiş, Ebu Bekir gelmiş, X gelmiş, Y. Hiçbir önemi yok. Sistem hep çalışıyor. Bizde öyle olmuyor. Bizde evet. sistem kurulamadığı için hep insanlara daha bağlı bir şekilde. Şimdi az önce verdiğin Amazon örneği. Amazon'a bugün kim gitse Amazon formatına giriyor. Şimdi bunu bir Türk markası için bana söyle dediğimde çok zor.
Derin sessizlik. Burayı kurguda uzatalım hiç.
falan gibi bir yere git. Çok zor. Çünkü evet. biz anlık. Ama ihtiyaç odaklı.
Şöyle çok güzel bir özelliğimiz var. İyi bir sistem kurulduysa ve beni çok iyi çerçeveleyebiliyorsa onun içinde evet. muazzam bir performans. Evet. Özellikle ben yurt dışında bunu çok görüyorum. Evet. İyi sistemin içindeki Türklerin yükselişi aman Allah'ım, yani kimse yetişemiyor ona.
Evet.
Korkunç bir hızda yükseliyorlar. Yani
çünkü aslında şeye adaptasyon evet. kabiliyetimiz evet, evet, evet. o kadar yüksek ki. Riski görmek, ona göre hareket edebilmek, sınırını da biliyorsun. Kendini güvenli de hissediyorsun. Hop ilerliyorsun aslında konu. Ama burada sistemsizlik içinde var olma mücadelesi var. Her gün, her an geri dönüp ikna etmen gereken bir sürü paydaş parti var. Dolayısıyla burada sistem tanımlamadıkça çok zor.
Biraz karamsar oldu. Senden son bir cümle alayım ama çok iyimser olsun bu. Böyle güzel güzel
karamsar
kapatalım.
Karamsar değilim. Ben gerçekten...
Karamsar demeyeyim, realist diyelim.
Evet, evet.
Yani biraz wishful thinkingli bir cümle rica edeceğim.
Markaların dünyayı değiştirme, kültürü değiştirme, toplumu değiştirme gücüne çok gerçekten sonsuz inanıyorum. Sadece bakış açımızı... Yani sen çok güzel başladın ya, bu bir denge meselesi. Bu bir fact. Ben hep purpose anlattığımda bana şunu diyorlar. Bir cümle dedim, bir paragraf konuşacağım pardon ama... Purpose anlatıp da bana şunu diyor. Ne demek yani, sen marka para kazanmasın mı diyorsun? Ya diyorum ki bir kere hani daha adım bir, marka dediğin şey parayı kazanmak zorunda. Bu konuşulur ve tartışılır bir şey değil.
Anayasanın birinci maddesi bu.
Evet ya.
Değiştirilmesi teklif dahi edilemez.
Yani ben demiyorum ki sana STK ol. Tabii ki para kazanacaksın. Ama sen bu parayı kazanırken yarattığın fayda sadece hissedara fayda yaratmak değil de içinde bulunduğun topluma ya da sektörüne ya da insanların hayatına fayda yaratmak olarak bakarsan meseleye. Sadece o ürünü üretmenin ötesinde ben bunu böyle ürettiğim için ne oluyor gözüyle bakarsan bak güç çok büyük. Çünkü ciddi bir kapital, süper yetenekli insanların bir arada olduğu düşünsene. Öyle bir yapı marka şirket dediğimiz şey. Yani gücümüzü buraya doğru kullanırsak o hayal ettiğimiz şeylere ulaşmamız çok uzak değil. O yüzden de yine bir kere daha söylüyorum. Her şey mümkün. Daha iyi bir dünya mümkün. Yapabiliriz hep beraber.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
harika
ederim.
Bir sohbetti.
Çok
ve
hızlı geçti.
Mükemmel de bir kapanış cümlesiydi. Sana baştan söylediğim süreyi açtık. Ama eminim izleyici de çok keyif alacaktır. Tekrar görüşmek üzere.
Görüşürüz.